Ayrım 18, sayfa 144. Margaret S. Mahler 1897'de Macaristan'da doğdu. Macaristan ve Almanya'da öğrenim gördükten sonra pediatri uzmanı oldu ve ileri derecede bozukluk gösteren ve psikotik çocuklar üstüne yürüttüğü çalışmalarla ün kazandı. Heidelberg'in canlı akademik ve entelektüel ortamında psikolojiyle daha yakından ilgilenmeye başlayarak psikanaliz eğitimi aldı ve bütün gözlem becerisini bozukluk gösteren ve normal çocuklarda erken gelişimi daha iyi anlayabilmek için seferber etti. Avrupa'daki savaş Mahler'in önce Londra'ya, sonra New York'a yerleşmesine yol açtı. Mahler, psikanalitik araştırmalara burada da devam etti. New York'taki Masters Çocuk Merkezi'nde bir terapi birimi kurdu. Merkez giderek civardaki ailelerin devam ettikleri bir anne çocuk merkezine dönüştü ve Mahler ile çalışma arkadaşlarına çocukluktaki gelişim üstüne yürüttükleri araştırmalar için çok uygun bir ortam sağladı. İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu adlı eseri de bu dönemdeki araştırmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Mahler 1985'teki ölümüne kadar yazmaya, ders vermeye, New York ve Philadelphia'daki analistlerin eğitiminde süpervizörlük yapmaya devam etti. Mahler'in çocuk gelişimi ve psikanalizi üzerine çok sayıda yayımlanmış eseri bulunmaktadır. Klasik kuramda Freud'un belirsiz bıraktığı Ödipal öncesindeki dönemi anlamlı ve anlaşılır kılabilmek için yola çıkan Mahler, ana yol psikanalize bebek ve çocuğun gelişimiyle ilgili öne sürdükleriyle ana şeklini vermeye çalışmıştır. Aslında Freud'un klasik kuramından ayrılmadan ve onunla çelişkiye düşmeden gözlemler ve araştırmalar yapmaya çalışan Mahler, kendisine kadar dağınık bir şekilde var olan birçok veriyi belli bir düzen içinde yeniden ele almış, bazılarını birleştirmiş ve yeniden tanımlamış ve yeni bir çerçeve vermeye çalışmıştır. Mahler, normal gelişimin basamaklarını şöyle sıralamıştır. 1. Normal otizm dönemi. 2. Normal sembiyozis, ortak yaşam dönemi. 3. Ayrışma, bireyselleşme dönemi. 18-36. aylar. A. Farklılaşma alt dönemi. B. Alıştırma uygulama alt dönemi. Erken uygulama alt dönemi. Esas uygulama alt dönemi. C. Yeniden yaklaşma alt dönemi. 16-25. aylar. Yeniden yaklaşmanın başlangıcı. Yeniden yaklaşma krizi, yaklaşmanın bireysel çözümleri. D. Duygusal nesne kalıcılığı ve bireyselleşmenin pekişme alt dönemi. Mahler'in gelişimsel kuramını anlamada bazı terimlerin tanımlarının yapılmasında yarar vardır. Kendilik, dış dünyada var olan diğer nesnelerden ayrı olarak yaşanan ve algılanan fiziksel ve ruhsal bütün bir bireyi kapsar. Nesne, kendiliğin dışında kalan, yaşanıp algılanan her şey, ötekiler. Ego, kendiliğin içindeki ruhsal aygıtın en organize olmuş, strateji geliştirebilen ve uygulayan bölümüdür. Kendilik imajı, herhangi bir anda bir kişinin egosunun algılamayı, düşünmeyi, duyumları ve diğer işlevleri kullanarak kendisi hem vücudu hem aklı hakkında oluşturduğu bir yapıdır. Nesne imajı, belli bir durum ve anda kendiliğin nesneyle olan ilişkisinde bu özel ilişkiye bağlı olarak nesne hakkında egoda meydana gelen duyumlar, düşünceler ve duyguların algılanması ile oluşan ruhsal bir yapıdır. Kendilik tasarımı, değişik durumlardaki kendilik imajlarının bir araya gelmesiyle oluşan kendilik hakkındaki daha tümleşmiş, özde pek değişmeyen ve sürekli kalan bir yapıdır. Nesne tasarımı, değişik durumlardaki nesne imajlarının bir araya gelmesiyle egoda oluşan daha bütünleşmiş, özde pek değişmeyen ve sürekli kalan bir yapıdır. Normal otizm ve normal ortak yaşam dönemleri ayrılma, bireyleşme döneminin gerekli öncülleridir. Bebek otistik dönemde homeostasisi, iç denge sağlarken ortak yaşamsal dönemde bulanık da olsa dışarıda var olan bir ötekinin gereksinim nesnesi oluşundan hareketle ona yatırım yapmaya başlar. Takip eden ayrılma, bireyleşme dönemleri öteki ve kendilik ayrımının anlaşılma derecesinin arttığı, dış dünyanın gerçeklik duygusunun yerleşmeye başladığı safhalardır. Normal otizm dönemi yaşamın ilk bir ayıdır. Bu dönemin temel işlevi, doğum sonrası koşullarda çocuğun iç dengesini sağlamaktır. Açlık sancılarına karşı uyanma dışında bebekler zamanlarının çoğunu uykuda geçirirler. Ağlama sayesinde bebek annenin gereksinimlerini karşılamasını sağlar. yeni doğan, iç ve dış dünyanın veya annenin farkında değildir. Bu dönemde bebeğin dünyası nesnesizdir. Organize kendilik imajı ve nesne imajı gelişmemiştir. Yani bir anlamda anne, nesneler ve dış dünya bebeğin bir uzantısı ve parçasıdır. Bu yüzden otizm dönemine mutlak primer narsizm dönemi denir. Otizm dönemine olan saplanmalarda ortak yaşam döneminin davranışlarının gelişmediği gözlenir. Ve genelde ağır yapısal defekler mevcut olup erken infantil otizm ortaya çıkabilir. Annenin çocuğun ego işlevlerini gerçekleştirdiği normal ortak yaşam döneminde dış uyaranlara gittikçe artan bir duyarlılık başlar. Ben ile ben olmayan ayrışmamıştır. İçerisi ile dışarısının farklı olduğu sezilmeye başlanmış ama tam netleşmemiştir. Bu döneme olan saplanmalar yetişkin insanlarda bir takım ruhsal bozukluklar şeklinde görülebilir ve borderline kişilik bozukluğunda ayrışmamış kendilik ve nesne tasarımları nedeniyle stresler karşısında bu döneme gerileme olarak geçici psikotik durumlar yaşayabilirler. Bu dönemdeki saplanma veya durmalar dönemin süresini uzatarak sembiyotik psikoz denilen çocukluk çağı psikozlarının da gelişimine yol açarlar. Ayrışma, bireyselleşme döneminde çocuğun özerkliğe doğru gidişini hızlandıran 3 etken vardır. 1. Çocuğun adım adım bireyleşmeye başlaması. 2. Annenin desteklerin sürekliliği anlamında teşvik ve desteği. 3. Çocuğun gelişen yeni ego işlevlerine hakim olması. Bu dönemde iletişimin yönü annenin aktifliğinden ziyade çocuğun aktifliğine kaymaya başlamıştır. Çocuk yalnız kalma, depresyon ya da anksiyeteye dayanma, kaygılarını gösterme ve kendini suçlu hissetme gibi ego işlevlerini geliştirmeye başlar. Çocuğun annenin kendinden farklı biri olduğunu sezinlemeye başladığı farklılaşma alt döneminde çocuk bedenini annenin kucağına göre biçimlendirir. 6 ve 7. aylarda Mahler'in yumurtadan çıkma adını verdiği olguyla çocuk yeni bir sıçrama başarır. Hareketlerinde amaç yönelimi ve süreklilik başlar. Artık kucaklandığında kendini kucağa göre biçimlendirmekten öte hareketler ve davranışlar göstermektedir. Anneyi incelemeye başlamıştır. Onun yüzünü, mimiklerini ve ifadelerini özel bir ilgiyle izlemektedir. Bir ona, bir diğer insanlara bakarak onu diğer insanlarla karşılaştırmaya başlar. Annenin incelenmesi bittikten sonra dikkat ötekilere döner. Bu alt dönem bir yabancı korkusu olgusunu da barındırır. Bu döneme olan saplanmalarda veya durmalarda erken ayrışma, hızlanmış ego gelişimi, kendiliğin anneleşmesi, normal agresyon korkusu gibi patolojik durumlar gelişebilir. Yetişkin borderline ve şizoid olan hastalarda bu döneme ait saplanmalar görülebilir. Alıştırma döneminin en önemli özelliği özerk işlevlerin ortaya çıkışıdır. Özerk işlevlerin ana ifadesi hareketliliktir. Yürümeye başlamadır. Çocuk önce emeklemeyle, sonra yürümeyle anneden uzaklaşır. Ancak arada optimal bir mesafe bırakır. Yani çocuk gereksinim duyduğu anda anneyi görebilecek ya da işitebilecek uzaklığa kadar açılabilir. Optimal durumlarda belli bir dereceye kadar ayrılık kaygısı yaşanır ve bu kaygı arttığı anda çocuk anneye koşup duygusal yakıtını yeniden doldurur. Onun gözlerine bakar, ona dokunur, onun kokusunu alır, onunla iletişim kurar ve sonra tekrar keşfin optimal mesafesine açılır. Bu alt dönemde çocuk Green Acre'nin deyişiyle dünya ile aşk ilişkisi içindedir. Çünkü çocuğun ilgisi kendi yeteneklerine, yapabildiklerine ve gittikçe genişleyen, büyüyen dünyası ile sarhoş olmuş görünür. Ayağa kalkmış olması onun için narsizminin gelişmesinin bir belirtisidir. Artık insanlara ve diğer nesnelere yukarıdan bakmayı öğrenmiştir. Çünkü bu yeni pozisyonda kendini güçlü hissetmektedir. Bu yukarıdan bakış ilginç ve yeni görüntüleri toplamasına yardım eder ve zamanla narsisizmi yükseliş gösterir. Narsizm nedeniyle düşme, çarpma ve engellemelere nispi bir aldırmazlık gösterir. Narsistik kişilik bozukluklarında görülen yetişkin büyüklenmeci kendiliğin temeli bu dönemde yaşanan çocuksu büyüklenme ile eşit değerde tutulabilir. Büyüklenmeci kendilik kişiyi nesne kaybı, utanma veya küçümsenme gibi organize olmayan tehlikelere karşı korur. Bu alt dönem ilgi, mesafe, ayrılık, yürüme kabiliyetinin edinilmesi, anne-çocuk ilişkisindeki güven, yakınlık, sahiplenme gibi olgularının sınavdan geçirilmesine yol açar. Bu döneme saplanma veya bu dönemde meydana gelen durmalarda aşırı agresyon, günlük olaylara ve kişinin kendisini ilgilendiren eylemlere karşı gösterdiği umursamazlık, patolojik büyüklenmeci kendilik gelişimi ve yetişkin borderline hastalar için bu döneme ait saplanmalar görülebilir. Yeniden yakınlaşma dönemi, ayrılma, bireyleşme döneminin en can alıcı devresidir. Bu alt dönemde diğer önemli gelişmelerle birlikte çocuğun cinsiyet özellikleriyle ilgili ilk farkındalıkları oluşur. İlişkilerde baba daha görünür hale gelmiştir. Onun anneden ayrı bir varlık oluşu önem kazanmıştır. Bu alt dönemde çocuk bir taraftan dünya hakkındaki yeni bilgi ve keşiflerini anneyle paylaşmak isterken, diğer taraftan anneye belirgin bir olumsuzluk gösterir. Alıştırma alt döneminde anne ortamda olmadığı zaman hüzünlü ve sessiz bir hale bürünen çocuk, yeniden yakınlaşma alt döneminde hareketli ve diğer insanlarla etkileşime giren bir tavır gösterir. Temeldeki acı verici duyguya karşı böyle bir savunma dokusu geliştirmiş gibidir. Anneden ayrılmış olmanın farkındalığı arttıkça onun sevgisine duyulan gereksinim de artar. Bu yeniden yakınlaşmanın ikilemidir. Çocuk hem ayrılmayı istemektedir hem de annenin sevgisine gereksinim duyduğu anda annenin yanında olmayı arzulamaktadır. Bu ikircikli sevgi ilişkisi bireyleşmenin artan güdülenmesiyle alıştırma alt dönemindeki duygusal yakıt ikmallerinde olduğu kadar kolay halledilemez. Artan dürtüsel ve duygulanımsal baskı anne ile kurulan ilişkiyi ne onunla ne onsuz haline sokar. Annenin çocuğa aşkı ve çocuğun bu çift eğilimli gereksinimlerine tahammül gücü, çocukta duygusal olarak yansızlaşmış bir kendilik ve nesne temsilinin ortaya çıkışının temelini oluşturur. Çocuğun aldığı pozisyona göre yalpalayan veya savrulan bir anne ise böyle bir yansızlaşmayı mümkün kılamaz. Annenin yaşadığı zorluk büyük bir olasılıkla kendi yeniden yakınlaşma döneminde yarım kalmış gelişim ödevinin sonucudur. Bu alt dönemde çocuk bir taraftan annenin gölge gibi peşindedir, bir taraftan da bir yutulma korkusuyla ondan kaçar. Gereksinim duyduğu ve yanına koştuğu annenin kendisini bir daha özgürlüğüne bırakmayacağından ürker ve yutulma korkusu yaşar. Bu durum anne için baş edilmesi zor bir ikilem yaratır ve onun iç dünyasında kendi kökenine dair yeniden yakınlaşma ilişki kiplerini uyarır. Bu kökene dair çatışmaları çözülmemiş anne çocuğun ikilemlerine de tahammülsüzlük gösterir. Çocuğun bu alt dönemdeki doyumsuzluk, tutarsızlık davranışları ve öfke krizleri yaşadığı ikilemin onda yarattığı çözümsüzlük halinin yansımalarıdır. Çocuk savunmacı bir şekilde anneyi kendiliğinin uzantısı olarak kullanıp ayrılığı inkar etmeye çalışır. Bu sihirli bir çözüm gibidir. Eğer ayrı bir anne yoksa o zaman bu ne onunla ne onsuz gibi olanaksız bir ikilem de var olmayacaktır. Bu keskin bir ikincil narsisizm manevrasıdır. Ancak bu tip bir narsist alan kontrolü dış gerçeklikte olup bitenlerle an be an çeliştikçe ortaya şiddetli bir narsist hiddet çıkar. Bu alt dönemde çocuk yavaş yavaş kendi sınırlarını ve çaresizliğini kavramaya başlar. Önceki alt dönemlerdeki yükselen narsizmi ve dünya ile aşk ilişkisi yerini hayal kırıklıklarına bırakır. Bu devrede yaşananlar bu hayal kırıklığı ve sınırlanışın bir olgunlaşmaya mı yoksa bölme savunma mekanizmasının ağırlıklı olarak kullanılacağı yoğun ikilemli bir iç dünyaya mı dönüşeceğini belirler. Bu döneme olan saplanmalar ve durmalar hem narsistik kişilik hem de borderline kişilik bozukluklarının gelişiminde rol oynar. Bu döneme ait bu iki bozukluğa özgü belirtiler kümesi benzer olup manipülasyon, idealizasyon, özlem, ağır derecede bölme savunma mekanizması gibi patolojik derecede zararlı davranışlar ve savunmalar görülebilir. Duygusal nesne kalıcılığı ve bireyselleşmenin pekişme alt dönemi, ayrılma bireyleşme döneminin dördüncü ve son adımıdır. Bu alt dönem nesne sürekliliğinin ortaya çıkışına veya çıkamayışına sahne olur. Bu dönem klasik yapısal kuramdaki ego gelişiminin tamamlandığı zaman dilimidir. Gelişimin en uygun ve normatif seyrinde bu alt dönemle beraber egonun ham maddesi olan sürekli ve yansız kendilik ve nesne temsilleri oluşurlar. Piaget'in kavramı nesne süregenliği ile nesne sürekliliği sık karıştırılan bir durumdur. Nesne süregenliği olmadan nesne sürekliliği düşünülemez. Piaget bu kavramla çocuğun dış dünyadaki nesnenin varlığının zaman ve uzaydaki süregenliğini kavramasını anlatır. Anne imgesi zaman ve uzay boyutlarında süreyenlik içeren bir varlığa ait değildir. Nesne süreyenliği çocuğun zaman ve mekanda artan koordinasyonu ve oryantasyonu ile el ele gelişir. Çocuk biraz önce kendisine gülümseyen anne imgesiyle şimdi konuşan anne imgesini birbirine bağlamaya başlar. Çocuk yandaki odaya giden ve görünmez olan anne imgesiyle odadan çıkan ve tekrar yanına gelen anne imgesini bir zamansal ve mekansal sekanslar serisi olarak birleştirebilir. Duvarın arkasında görünmez olan anne yok olmamıştır. Onun duvarın arkasındaki varlığını garanti eden Tanrı değilse bile çocuğun gelişimsel başarısı olan nesne süregenliğidir. Bir önceki alt dönemde tanımlandığı şekliyle yoğun gereksinim duyulan ve gölge gibi izlenen iyi anne ile yakınlaşınca yutan ve özerkliği engelleyen kötü anne, çocuğun yeniden yakınlaşma krizini aşması sayesinde bir ve yekpare annenin ham maddesi olmuşlardır. Bu anne iyisi ve kötüsü ile çocuğun bir ve tek annesidir. Böyle bir gelişme için çocuğun kendilik ve nesne temsillerinde de bir birleşmeyi başarabilmesi gereklidir. Kendilik ve nesne temsillerinin sürekli oluşması, saldırganlık ve cinsellik içeren libidinal dürtülerin ruhsal yapıda sağlıklı bir şekilde kaynaşmasına bağlıdır. Bu alt dönemde sözellik ile bağlantılı olarak iletişim hızla gelişir ve karmaşıklaşır. Artık oyunlar daha amaçlı ve yapılaşmıştır. Oyunlardaki hayal ve mışçasınalık gerçek ve fantezi ayrımının çarpıcı özelliklerini gösterir. Zaman algısı gelişimini hızlandırır. Hazzı erteleme kapasitesi artar. Bu alt dönemdeki iki kriz noktası vardır. Bunlar tuvalet eğitimi ve cinslerin anatomik farkının iyice ortaya çıkması şeklinde sıralanabilir. Bu kriz noktaları ulaşılmış veya neredeyse ulaşılmış nesne sürekliliğine darbeler indirme ve gerilemeli çekimler yaratma riskine sebep olurlar. Psikanalizin yetişkinliğin patolojilerini çocukluğun türevleri olarak değerlendirdiği için Mahler'in gelişim kuramı yetişkin psikanalizini de derinden etkilemiştir. Analiz odasındaki aktarım ve karşı aktarım dinamikleri ayrılma, bireyleşme ikilemleriyle anılmaya başlanır. Yaşamın ilk 36 ayının önemine değinen Mahler'in ilk 6 ayı yeterince araştırmamıştır. Gelişim kuramına göre ilk 6 ay sırasıyla normal otistik ve normal ortak yaşamsal dönemlerden oluşur. Bu iki dönem daha sonra John Bowlby tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca Daniel Stern ve arkadaşları Mahler'i eleştirmiş ve onun kuramına alternatif oluşturmaya çalışmışlardır. Stern'in Mahler'in gelişim kuramına en temel itirazı normal otistik ve normal ortak yaşamsal dönemlerle ilgilidir. Stern, 0-3 yaş arasını didik didik araştıran yeni doğan araştırmalarının bu tür özelliklerinden oluşan gelişim devrelerine rastlamadığını ve bebeğin başlangıçtan itibaren ilişkisel olduğunu söyler. Yani bebek başlangıçtan itibaren gerçeği algılar ve değerlendirir. Stern'e göre Mahler'in kendisi de kuramının en zayıf bölümlerinin bu iki evre olduğunu biliyor, yaşamının son yıllarında bu iki devreyle ilgili pişmanlık duyduğunu yakın çevresine söylüyordu. Ayrıca Mahler'e göre çocuğun bağımlı olmaması veya sağlıklı olması için onun anneden ayrılması ve zamanla kopması gerekmektedir. Kendilik psikolojisi Mahler'in eleştirisini yaparken görüşlerini İngiliz psikanalizinin Fairburn, Guntrip, Winnicottci kanadına dayandırmış ve bebeğin cinsellik ve saldırganlık amaçlı bir güdülenme ile değil, ilişki motivasyonu ile doğduğunu iddia etmiştir. Kohut'ta ilişkisel gereksinimin temel rol oynadığı gelişim yolculuğunu narsisizmin olgunlaşma parametresi olarak değerlendirmiştir. Kendilik psikolojisi Mahler yerine John Bowlby'in bağlanma olgusunu kullanır. Bağlanma bebeklerle anne babaları ya da bakım verenleri arasında kurulan duygusal olarak olumlu ve yardım edici bir ilişkinin varlığını ifade eder. Bowlby'a göre ruh sağlığının temel belirleyicisi anne ve çocuk arasındaki bağlanmanın türüdür. İlk yıllarda anne ile kurulan bağ çocuğun kişiliğinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve bu özellikler hayat boyu değişime karşı bir direnç göstermektedir. Bu ilişkinin daha da derinlemesine incelenmesi ve hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen ruhsal sıkıntılarla bağlantısının kurulmasında temel aşama ise Bowlby'ın bağlanma kuramını ortaya koymasıdır. Bebeğin ana babasıyla iletişiminde kullandığı ve hayatının ilk 9 ayında geliştirdiği davranışlarına bağlanma davranışları denir. Emme, sokulma, uzanma, bakış, gülümseme, ağlama bebeğin başlıca bağlanma davranışlarıdır. Bir nesneye, yani anneye bağlanma sağlıklı gelişim için çok önemlidir. Bowlby'a göre bağlanma anne ile olan doyum ve zevkin olduğu sıcak, yakın ve devamlı ilişki oluştuğu zaman gerçekleşir. Bağlanma yaşamın birinci yılında oluşur ve anne ile bebeğin birbirini etkilediği bir ilişki türüdür. Bartolome ve Horowitz, güvenli bağlanma, bireyin kendisini sevilmeye, desteklenmeye değer olarak algılaması ve diğer insanların güvenilir olmasını, kendisinin gereksinimlerine duyarlı olacaklarına inanması, saplantılı bağlanma, bireyin kendine duyduğu saygının düşük olması, kendisini sevilmeye değer görmemesi ve diğer insanların güvenilir olması, kendisinin gereksinimlerine duyarlı olacaklarına inanması, kayıtsız bağlanma, bireyin kendisini sevilmeye, desteklenmeye değer olarak algılaması ve diğer insanların güvenilmez ve reddedici olduklarına inanması ve son olarak korkulu bağlanma, bireyin kendine duyduğu saygının düşük olması, kendisini sevilmeye değer görmemesi ve diğer insanların güvenilmez ve reddedici olduklarına inanması olmak üzere 4 çeşit bağlanma stili tanımlamışlardır. 1. Güvenli bağlanma. Güveninin esas olduğu sağlıklı duygusal bağlanmadır. Bu bağlanma tarzına sahip bireyler hem kendilerin hem de başkalarını olumlu görme eğilimindedirler. Yakın ilişkilere değer verirler. Bu tür ilişkileri başlatmakta ve sürdürmekte başarılıdırlar. Ancak bu ilişkiler sırasında kişisel özelliklerini yitirmemeyi de başarırlar. Güvenli bağlanmada özellikle bağlanılan kişinin bağlanan bireye zaman içinde çeşitli sorumluluklar vermesi ve yabancı ortamları tanıması konusunda onu cesaretlendirmesiyle bu bağlılık sağlıklı bir şekilde devam edip gidecektir. Bu tür bağlanmada güven esas olduğu için birey bağlandığı kişiyle zaman zaman ayrı kalabilmekte çünkü onun zamanı geldiğinde tekrar geri döneceğini bilmektedir. 2. Kaygılı, korkulu bağlanmaya sahip olanlar kendilerine de başkalarına da güvenmezler. Çünkü çocuk annesiyle optimal mesafe bırakan bir ilişki kuramaz. Ya ona yapışır ya ondan kopar ya da bu ikisi arasında yalpalar durur. Ne kendisine ne karşısındakine değer verir. Yani ikisine de tutumu negatiftir. Böyle insanlar değersiz olduklarını ve kimsenin onları sevmeyeceğini düşündüklerinden dolayı ilişkiye girmekten kaçınırlar ve diğer insanlardan uzak dururlar. 3. Kayıtsız bağlanma tarzına sahip bireyler kendilerini olumlu, başkalarını olumsuz görme eğilimindedirler. Yani kendilerine bir şey zannedip karşılarındakine değer vermezler. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Kimse ile kolay kolay yakın ilişki geliştirmezler. Başkalarına duydukları gereksinimi ve yakın ilişkilerin önemini reddederler. İlişkilerde karşılarındaki kişiye değer vermezler. Sadece kendi çıkarlarını düşünürler. İşkolik insanların bir kısmı böyledir. İşler yüzünden ilişkiye vakitleri olmadığı gibi bahaneler üretirler. Halbuki insanlara değer vermeyip kendilerini yücelttiklerinden düzgün ilişkiler yaşayamıyorlardır. 4. Saplantılı bağlanma. Çocukluktaki ikircikli bağlanmaya karşılık gelir. Bu bağlanma tarzına sahip bireyler kendileri hakkında olumsuz, başkaları hakkında olumlu düşünme ve hissetme eğilimindedirler. Başkalarının onayını kazanmak bu kişiler için çok önemlidir. Başkalarını zihinlerinde idealize ederler. Yakın ilişkilerinde karşı tarafa çok bağımlıdırlar ve duygularını abartılı bir biçimde ifade ederler. Yüksek kaygı ve düşük kaçınmaları vardır. Bağlandığı kişiye yapışırlar. Sanki mütüel yaşam sürdürmek isterler. Bırakılmaya dayanamazlar. Aşırı kontrolcü ve kıskanç tipler bu gruba girer. Kendileri hakkındaki görüşleri negatiftir.